Ayrım 20, sayfa 159. Senten, Isabella Malcomez'i karşılamak ve tekerlekli sandalyesini vagona çıkarmak konusunda tedbir almış, hazırlanmıştı. Dört görevli ve iki sekreter yardımcı olmak üzere hazır bekliyordu. Ama Blaine Malcomez eliyle onlara çekilmelerini emretti. Karısının üzerine eğildi. Karısı iki kolunu onun boynuna doladı, Blaine onu çocuk kaldırır gibi kucağına aldı. Yüzleri birbirine dokunacak kadar yakın, karısına şefkatle gülümsedi, hiç ağırlık taşımıyormuşçasına vagonun merdivenlerinden balkonuna çıktı. Isabella'nın bacakları eteğinin altından cansız sallanıyordu. Senten içinden ona karşı beklenmedik bir acıma duygusunun yükseldiğini hissetti ve bundan hiç hoşlanmadı. "Ona acımak istemiyorum," dedi kendi kendine onları izleyip salona girerken. Blaine, ev sahibinden izin istemeksizin karısını salona hakim olan, tüm dikkatleri toplayan tek koltuğa oturttu. Burası genellikle Senten'in kendine ayırdığı yerdi. Blaine sonra karısının önünde diz çöktü, onun ayaklarını yerleştirdi, ikisini yan yana koydu, eteğini üzerinde düzeltti. Bu işi sayısız kereler yapmış olduğu belliydi. Isabella parmak uçlarıyla onun yanağına hafifçe dokundu. Güven ve hayranlıkla ona gülümsedi. Senten kendini o odada fazla hissetti, umutsuzluğa kapıldı. Bu ikisinin arasına giremezdi. Sir Gary ile Abe'nin hakkı vardı. Bu adamı mücadelesiz teslim etmesi gerekiyordu. Kendini bir azize kadar iyi ve yüce hissetti. O sırada Isabella kocasının başı üzerinden Senten'e baktı. Modaya uymamış, saçlarını düz ve uzun omuzlarına dökmüştü. Kızarmış kestane rengi saçlarında kızıl ışıklar oynaşıyordu. Yüzü ortaçağ madonnaları gibi yuvarlak, ifadesi huzurluydu. Ama Senten'e bakıp gülümsediğinde o ifade bir sahiplik gururu yansıttı. Bakışları değişti, sanki meydan okudu. Sanki eldivenini çıkarıp Senten'in suratına yumruk atmış kadar açıktı ne demek istediği. "Sersem budala, bunu yapmayacaktın." Senten'in tüm soylu kararları bu bakış karşısında yerle bir oldu. "Onu sana bırakacaktım. Buna hazırdım. Ama sen mücadele etmek istiyorsan ben ona da hazırım." O da Isabella'ya baktı, bakışlarıyla savaşı kabullendi. Yemek çok başarılı geçti. İstakozun ve bifteğin soslarını aşçıya emanet edememiş, kendisi eliyle hazırlamıştı. İstakozla şampanya, biftekle çok güzel kadife gibi bir şarap içtiler. Abe de, Blaine de, Isabella ile Senten'in birbirine bu kadar içten ve düşünceli davrandığını görünce rahatlamışlardı. Yakın dost olacakları belliydi. Senten, söylediği her söze sakat kadını da katıyor, onun rahat etmesine özen gösteriyor, arkasındaki yastıkları kendi düzeltiyordu. Senten'in anlattığı hikayeler kendini alaya alan, eğlenceli şeylerdi. Kumul diyarından dul ve hamile bir kadınken, yanında iki buşmanla nasıl geçtiğini anlatırken, Isabella bu hikayenin asıl amacını anladı. "Ne kadar cesursunuz," dedi. "Eminim ki sizin zekanızı ve gücünüzü gösterebilecek pek az kadın vardır." "Yarbay Malcomez, eti kesmenizi sizden rica edebilir miydim? Bazen yalnız bir kadın olmanın zorlukları oluyor. Bazı şeyleri yalnızca erkekler iyi yapabiliyor. Siz de aynı kanıda değil misiniz Bayan Malcomez?" Rachel Abrahams kaygılar içinde sessiz oturuyordu. Olup bitenin bir tek o farkındaydı. İçin için Isabella Malcomez'in tarafını tutuyor, ona acıyordu. Yuvası yırtıcı bir hayvan tarafından tehdit edilmekteydi zavallının. "İki kızınız var değil mi Bayan Malcomez?" dedi Senten en tatlı sesiyle. "Tara ve Matilda Janine çok güzel isimler." Araştırmasını dikkatle yapmış olduğunu açıklıyordu rakibine. "Ama onlarla başa çıkmayı zor buluyor olmalısınız. Kızlar genellikle oğlanlardan daha ele avuca sığmaz oluyor." Rachel Abrahams masanın öbür ucunda yüzünü buruşturdu. Senten bu darbeyle Isabella'nın kocasına erkek evlat verememiş olduğuna parmak basmıştı. "Yo, benim ev işlerine ayırabilecek çok zamanım var," diye güvence verdi ona Isabella. "Ticaretle meşgul olmayışımdan. Kızlar da çok tatlıdır. Babalarına da çok bağlıdırlar tabii." Isabella bu söz düellolarında tecrübeliydi. Ticaret kelimesi Santen'in soylu kanına pek ters geldi. Zaten kadının sözü kızları Blaine'e bağlamayı da pek güzel başarmıştı. Babanın yüzünde o anda beliren sevgi dolu gülümseme gözden kaçacak gibi değildi. Santen Blaine'e döndü, konuyu politikaya çevirdi. Geçenlerde General Smuts, Veltever'den de konuğumuzdu. Aşağı sınıf Afrikanerler arasında giderek yaygınlaşan gizli militan örgütlere epey kaygılanıyor. Özellikle Osewa Brandwak ve Afrikaner Broderbond'a. Bunların tercümesi herhalde tren gece bekçisi ve Afrikaner kardeşliği olabilir. Bence de bu örgütler epey tehlikeli ve ulusun çıkarlarına da aykırı. Bu kaygıyı siz de paylaşıyor musunuz Yarbay Malcolm S? Aslında ben de bu durumların bir incelemesini yaptım, Bayan Courtney. Ama bence bu örgütlerin yalnızca aşağı sınıf Afrikanerler arasında yaygın olduğunu söylemenizde bir hata var. Hatta tam tersi doğru. Üyelik, politika, devlet yönetimi, din ve eğitim konularında mevki ve nüfuzu olan safkan Afrikanerlerle sınırlı. Ama vardığınız sonuca katılıyorum. Bunlar çok tehlikeli. Herkesin sandığından daha tehlikeli. Çünkü bunların nihai amacı hayatlarımızı her yönüyle kontrol etmek. Gençlerin düşünüşünden, adalet ve hükümet çarklarının dönüşüne kadar. Bunu yaparken de bilgi ve yeteneği bile göz önüne almadan kendi üyelerine öncelik vermek. Bu hareket birçok bakımdan Almanya'da Bay Hitler'in gelmesiyle yayılmaya başlayan nasyonel sosyalizmin bir benzeri gibi. Santen bu ses tonunun her nüansının zevkini çıkarabilmek için masanın üzerine eğilmiş, onun sorularıyla, zekice yorumlarıyla teşvik ediyordu. Böyle bir ses tonu olan, benim de 1 milyon seçmenin de ayağını yerden keser tabii diye düşündü. Sonra birden farkına vardı. İkisi sanki masada başka kimse yokmuş gibi davranıyorlardı. Hemen Isabella'ya döndü. Bu konuda eşinizle aynı görüşte misiniz Bayan Malcolm S? Bu söz üzerine Blaine hoşgörüyle güldü, karısının yerine cevap verdi. Korkarım karım politika konusunu çok can sıkıcı bulur. Öyle değil mi canım? Bu konuda belki de hakkı var diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Smokin ceketinin cebinden bir saat çıkardı. Gece yarısını geçmiş. O kadar iyi vakit geçiriyorduk. Nezaketin gerektirdiğinden fazla kaldık korkarım. Haklısın sevgilim dedi Isabella. Rahatlamıştı. Bu akşamı bitirmek istiyordu. Tara biraz rahatsız gibiydi. Biz çıkarken karnının ağrıdığından yakınıyordu. Blaine güldü. Tara denilen o küçük şeytan bizim çıkacağımızı ne zaman anlasa karnı ağrır zaten dedi. Ama herkes yine de ayağa kalktı. Santen, bir konyak ve sigara keyfi yapmadan bırakmam sizi dedi. Bu güzel şeyleri yalnız erkeklere bırakma yolundaki o barbarca adeti de reddediyorum. Salona hep birlikte geçelim. Ama onlar salona geçerken Santen'in sekreteri sinirli sinirli işaretler yapıyordu. Evet, ne var? Santen bu duruma sıkılmıştı. Adamın elindeki telgrafı idam fermanı gibi sallamakta olduğunu görünce kaygılandı. Doktor Twentyman Jones'dan efendim, acil. Santen telgrafı aldı ama konuklarının kahve ve konyakları verilip Abbey ile Blaine'in prolarını yakıncaya kadar okumadı. Ondan sonra özür dileyip kendi yatak odasına geçti. Juno'ya stop. Gerard Fury başkanlığında grev komitesi tüm beyaz elemanlara işi durdurma çağrısında bulundu stop. Fabrika ve ocak grev gözcülerinin korumasında tüm mal sevkiyatı ambargo altında stop. Grevciler işten çıkarılan tüm işçilerin dönmesini ve herkese iş güvencesi verilmesini istiyorlar stop. Talimatınızı bekliyoruz. Winked. Santen yatağın kenarına oturdu, elindeki kağıt titredi. Ömründe bu kadar kızdığını hatırlamıyordu. Hainlikti bu, bağışlanmaz bir ihanetti. Orası onun kendi madeni, kendi elmaslarıydı. Onların ücretini ödüyordu. İşe adam almak, işten adam çıkarmak onun kendi mutlak hakkıydı. Twentyman Jones'un sözünü ettiği mal sevkiyatı, servetinin temel taşı olan partiydi. Bu adamların isteklerine uymak, hani madenini kârsız duruma getirirdi. Kim bu Gerard Fury diye merak etti, sonra şoförlerin başını hatırladı. Gidip kapıyı açtı, sekreteri koridorda bekliyordu. Abrahams'ı bana çağır. Abe kapıdan girince Senten ona telgrafı uzattı, öfkeyle, ''Bana bunu yapmaya hakları yok.'' dedi. O okuyana kadar sabırsızlıkla bekledi. ''Ne yazık ki hakları var Senten. 1924 tarihli sanayi uzlaşma yasasına göre, ''Bana şimdi yasa maddelerini sayma Abe.'' diye onun sözünü kesti. ''Bunlar kendilerini besleyen, eli ısıran bir avuç Bolşevik.'' Senten, düşünmeden bir hareket yapma. Eğer biz... Abe, Daimler'i trenden hemen indirt, Doktor Twentyman Jones'a da bir telgraf çek. Benim yola çıktığımı, oraya gelmekte olduğumu söyle. Ben gelene kadar hiçbir şey yapmasın. Ne taviz versin, ne de bir vaatte bulunsun. Sabahleyin yola çıkacaksın herhalde. Hayır diye aksilendi Senten. Yarım saate kadar çıkacağım. Konuklarım gidip Daimler indirildiği anda. Saat gecenin biri. Abe onun yüz ifadesini görünce bu itirazdan vazgeçti. Yol istasyonuna telgraf çekip seni beklemelerini söyleyeyim. Benzin doldurmaya hazır olsunlar o kadar. Orada kalmayacağım. Durmaksızın madene gidiyorum. Kapıya yürüdü, duraklayıp kendini topladı, gülümsedi, sonra salona girdi. Bir terslik mi var Bayan Courtney? O gülümseme Blaine Malcolmes'i kandıramamıştı. Derhal ayağa kalktı. Size herhangi bir şekilde yardımcı olabilir miyim? Can sıkıcı küçük bir ayrıntı. Madende bir tatsızlık. Derhal oraya gitmem gerek. Bu gece değil herhalde. Evet, bu gece. Yalnız başınıza mı? Blaine kaygılanmıştı. Onun bu ilgisi Senten'in hoşuna gitti. Ben yalnız yolculuk yapmayı tercih ederim. Sonra anlamlı bir sesle ekledi. Ya da yol arkadaşlarımı çok dikkatle seçerim. Durakladı, devam etti. Elemanlarımdan bazıları bir grev çağrısı çıkarmışlar. Bu mantıksız bir şey. Üstelik hareketlerini haklı gösterecek bir özürleri de yok. Durumu düzeltebileceğimden eminim. Yine de bazen bu gibi şeyler kontrolden çıkar. Şiddete ve saldırganlığa dönüşür. Blaine hemen ona güvence verdi. Size hükümetin tam desteğini vaat edebilirim. Arzu ederseniz düzeni sağlamak üzere bir polis birliği yollanabilir. Teşekkür ederim. Makbule geçer. Sizden yardım umabileceğimi bilmek büyük bir rahatlık. Sabah ilk iş olarak bunu ayarlarım. Ama tabii oraya varmaları birkaç gün sürer. Yine ikisi yalnızmış gibi davranıyorlardı. Sesleri alçaktı. Kelimelerin ifade ettiğinden daha derin anlamlar taşıyordu. Sevgilim, Bayan Courtney'i bırakalım da yolculuk hazırlıklarını yapsın dedi Isabella sandalyesinden. Blaine dönüp sanki onun orada olduğunu unutmuş gibi baktı. Evet tabii, hemen gidelim. Senten onlarla birlikte istasyon platformuna indi. Blaine'in Chevrolet'si tek sokak ışığının altına park etmişti. Senten Isabella'nın sandalyesinin yanında yürüdü. Sizinle tanıştığıma gerçekten çok memnunum Bayan Malcolmes. Kızlarınızla da tanışmayı isterdim. Gelecek sefer Cape Town'a geldiğinizde onları Welteverden'e getirir miydiniz? Ne zaman olabilir bilemem diyerek nezaketle reddetti Isabella. Eşim yeni görevinin işleriyle pek dolu olacak. Bekleyen arabanın yanına vardılar. Şoför arka kapıyı açık tutarken Blaine Isabella'yı sandalyeden alıp arabanın deri kanepesine oturttu. Kapıyı dikkatle kapadı, Senten'e döndü. Arkası karısına dönüktü. Şoför tekerlekli sandalyeyi bagaja yüklüyordu. Bir an için yalnızdılar. Cesur ve harika bir kadındır diyerek Senten'in elini tuttu Blaine. Onu seviyorum ve asla terk edemem. Ama keşke... Sustu. Senten'in parmaklarını acıtıyordu. Evet dedi Senten alçak sesle. Bence de keşke. Elinin acıması hoşuna gidiyordu. Blaine elini fazla çabuk çekti, dönüp Chevrolet'in öteki kapısına yürüdü. Senten sakat kadının açtığı pencereye doğru eğildi. "Lütfen davetimi unutmayın," diye başladığında Isabella yüzünü ona daha yaklaştırdı. Yüzündeki o huzurlu ve güzel maske ilk defa çatladı. İçerideki korku ve nefret gözüktü. "O benim," dedi. "Sana bırakmam onu." Sonra arkasına yaslandı. Blaine yanına binip elini tuttu. Chevrolet uzaklaştı. Senten ışığın altında durup farlar kaybolana kadar onların arkasından baktı. Lothar de la Rey, telgrafın kulaklıkları kulağında, başını dürülmüş bir hayvan postuna yaslanmış uyuyordu. Daha telgrafın ilk bip sesiyle uyanması kolaydı bu durumda. Hemen doğrulup Swart Hendrick'e seslendi. "Mumu yak Henny. Yine mesaj veriyorlar. Gecenin bu saatinde herhalde önemli olmalı." Ama yine de aldığı notta gördüğü mesaja hazır değildi. Gerard Fury başkanlığındaki grev komitesi tüm beyaz elemanlara grev çağrısında bulundu. Twentyman Jones'un mesajı Lothar'ı iyice afallatmıştı. "Gerard Fury, nedir niyeti bu sefil köpeğin?" diye sordu kendi kendine yüksek sesle. Yerinden fırladı, sığınaktan çıktı, nehir yatağının kumları üzerinde dolaşıp bu bilmeceyi çözmeye uğraştı. "Grev, ne diye şimdi grev istiyor? Malların sevkine ambargo. Mal demek, elmas demek olmalı. Grevciler elmasların madenden sevk edilmesine izin vermiyorlar." Birden durdu, yumruğunu avcuna indirdi. "Tamam işte, mesele bu. Kendini benimle yaptığı pazarlıktan sıyırmak için greve kalkıştı. Korkusu bacayı sardı ama onu bu yüzden öldüreceğimi de biliyor. Bize yardım etmeyecek. Bütün plan yattı." Nehir yatağının ortasında durdu, tüm benliğini derin bir öfke kapladı. "Girdiğim onca risk, onca zaman, çaba, zorluk, atları çalışımız hepsi boşa gitti. Bir korkağın yüzünden." O anda Fury orada olsa gözünü kırpmadan vururdu. "Baas," diye seslendi Hendrik telaşla, "çabuk gel, tel çekiyorlar." Lothar son hızla saklanma yerine dalıp kulaklıkları kafasına geçirdi. Courtney, maden ve finans şirketinin Wintock'taki santrali veriyordu mesajı. "Winged, son hızla geliyorum. Tavizde ve vaatte bulunma. Tüm sadık elemanların silahlanmasını ve korkmamalarını sağla. Onlara benim takdirlerimi ve kazançlı çıkacaklarını bildir. Şirket mağazasını hemen kapat, grevcilere ve ailelerine yiyecek ve malzeme satılmasın. Evlerine giden elektriği ve suyu kes. Grev komitesine polis birliğinin yolda olduğunu haber ver. Juno." Lothar onca kızgınlığına rağmen başını arkaya atıp sevinç ve hayranlık dolu bir kahkaha attı. "Fury ile grevcileri kime sataştıklarını bilmiyorlar," diye bağırdı. "Şu anda Senten Courtney'nin yoluna çıkmaktansa kara mamba yılanını kısa sopayla gıdıklamayı tercih ederim." Kendini toparlayıp biraz düşündü, sonra Hendrik ile Manfred'e dönüp alçak sesle konuştu. "İçimde bir duygu o elmasların Wintock'a geleceğini söylüyor. İster grev olsun, ister olmasın ama bence getiren Fury olmayacak. Hatta Fury'nin bir daha kamyon falan kullanacağını da sanmıyorum. Paketi bize planladığımız gibi kolay kolay verecek biri olmayacak. Ama elmaslar yine de buradan geçecek. Geçerken biz de burada olacağız." Sarı Daimler önlerinden ertesi gece saat 11'de geçti. Lothar onun far ışıklarını gözden kaybolana kadar izledi, sonra kibrit çakıp saatine baktı. Wintock'tan dünkü telgrafı çekişinden bir saat sonra çıktığını hesaplasak, buraya 22 saatte vardı demektir. Hafif bir ıslık öttürdü. "Böyle devam ederse yarın öğleden önce Honey madeninde olur. İnsan inanamıyor." Ayrım sonu.